Ön söz. Bu kitabın birinci cildi büyük ilgi gördü ve kısa zamanda tükendi. Aradan geçen zamanda Popüler Tarih Dergisi'ndeki her ay 10 soru etrafında tarihi bir hadiseyi veya kişiyi ele alan yazılarımız devam etti. Sonunda 12 yazı meydana gelince birinci cildin ilaveli ikinci baskısı ile birlikte bu makaleleri de yeniden gözden geçirerek ikinci cilt olarak yayınlamaya karar verdik. Bu kitapta birinci ciltte olduğu gibi söz konusu edilen konuların bütün yönlerinin verilmesi gibi bir endişe taşınmamış, o mevzunun az bilinen ve merak edilen taraflarıyla ilgili önemli sayılabilecek hususlar verilmiştir. Bu kitapta sorular şeklinde ele aldığımız her konunun sonunda, o mevzuyu yazmak için kullandığımız kaynakları ve daha geniş bilgi sahibi olabilmek için bakılabilecek Türkçe literatürdeki önemli çalışmaları verdik. Bir konu ile ilgili bibliografyayı verirken, o hususta her türlü araştırmayı zikretme gibi bir yola gidilmemiş, en önemli çalışmalar zikredilmiştir. Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu ele alınmıştır. Osmanlılarla ilgili yazılarda Rumeli'ye geçiş, Ankara Savaşı, 2. Murat ve dönemi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sokollu Mehmet Paşa, 4. Murat ve dönemi, Köprülüler, Karlofça Antlaşması, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Antlaşması, Nizam-ı Cedid ve 1. Meşrutiyet gibi 12 önemli konu ele alınarak incelenmiştir. Birinci ciltte olduğu gibi, akademik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgilerden hareket edilmiş, ancak konular popüler bir üslupta verilmeye çalışılmıştır. Bu konular ilk yazıldıklarında müstakil olarak ele alındıkları için bazı tekrarlar bulunmaktadır. Kendi içlerindeki bütünlüğü bozmamak için bunlar çıkarılmamıştır. Kitap hazırlanırken Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzu esas alınmıştır. Birinci ciltte üzerinde ısrarla durduğumuz bir hususu tekrar hatırlatıyoruz. Bugün hemen hemen herkesin bildiği bazı tarihi bilgiler eskimiştir ve yanıltıcı olmaktadır. Bunların yeni akademik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgilerle değiştirilmesi gerekmektedir. Her geçen gün Osmanlı tarihi ile ilgili yeni bilgilere ulaşılıyor. Bunları yok sayıp 150-200 yıl önceki bilgilerle Osmanlı İmparatorluğunu anlamaya çalışmak son derece yanlıştır. Osmanlı tarihi fazla anlaşılamamış ve yanlış yorumlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğuna yeniden ve at gözlüklerimizi çıkararak bakmalıyız. Bu kitabı hazırlarken yardımlarını gördüğüm hocam Profesör Doktor Kemal Beydilli ile değerli dost ve meslektaşlarım Recep Ağızhalı, Adnan Baycar, Muzaffer Doğan, Osman Sezgin ve Lütfi Tınç'a yardımları için teşekkür ederim. Ayrıca bu kitabı hazırlarken çektiğim sıkıntıları benimle paylaşan eşim Fatma Afyoncu'ya da burada teşekkür etmek zevkli bir borçtur. Erhan Afyoncu, İçerenköy, Kasım 2002. Dipnot: Osmanlı tarihini anlamak. Bir ilim adamının görevi, uğraştığı bilim dalının meselelerini anlamak ve bunlara izahlar getirmeye çalışmaktır. Bunun için de önce soru sormak ve meseleleri anlamaya çalışmak gerekir. Oysa çoğunlukla anlamaktan ziyade anlatmaya çalıştığı için çoğu probleme çözüm bulunamamaktadır. İkinci önemli nokta, bir konu üzerinde araştırma yaparken o sahadaki literatürü önceki bilgi ve kanaatleri dikkate almadan okumaktır. Genellikle yapılmış araştırmalar okunmamakta, sadece atıf olarak zikredilmektedir. Böyle olunca da eski bilgiler yeni yayınları açfen tekrarlanmaktadır. Halbuki Osmanlı tarihi üzerinde gerek Türk, gerekse yabancı araştırmacıların yaptığı çalışmalar birçok yeni bilgiye ulaşmamızı sağlamıştır. Ancak bunlar okunmadığı için Osmanlı tarihi ile ilgili bilgilerimiz hamur ve 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarında Türkiye'de oluşan genel kalıbın dışına çıkmamaktadır. Eksik ve eski bilgilerimize sık tekrarladığımız hususlardan birisi Türklerin ticaretle uğraşmadığıdır. Bazı teorik ahlak kitaplarında ticaretin kötülenmesinden hareketle Osmanlılar döneminde Türklerin ticaretle uğraşmadığı, bu sahanın gayrimüslim Osmanlı tebaasının elinde bulunduğu devamlı olarak söylenilip durulur. Ancak Osmanlı ve Avrupa arşivlerine dayanılarak yapılan araştırmalar, Türk kökenli birçok tüccarın Venedik'ten Hindistan'a, Rusya'dan Avusturya'ya büyük miktarda ticaret faaliyetinde bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Hoca adı verilen Türk tüccarlarının çoğunun birden fazla gemisi bulunuyordu ve bunlar birçok ülkeye ticaret yapıyorlardı. Osmanlı tüccarları Venedik'te o kadar çoğalmışlardı ki bunlar için burada bir Türk ticaret merkezi kurulmuştu. Dipnot 1. Şerafettin Turan, Venedik'te Türk Ticaret Merkezi. Belleten sayı 126. Mahmut Şakiroğlu, Venedik'teki Türk Ticaret Merkezi hakkında yeni bilgiler ve bunun ticaret tarihimizdeki yeri. 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 3. Türk Tarihi. Sayfa numarası 615-620. Venedik'te Canal Grand kıyısında bulunan Türk Ticaret Merkezi, Fondaco dei Turchi, 11 Mart 1621 tarihli Senato kararıyla Türk tüccarlarının ikametinde tahsis edilmişti. Venedik idarecileri şehirde bulunan oldukça fazla sayıdaki Türk tüccarını şehir halkıyla fazla ilişkiye girmemeleri için bir yerde toplamak istemişti. 120 kişilik bu han, Venedik'te ticaret için gelen Osmanlı Müslüman tacirlerin ikametine ayrılmıştı. Türk tüccarları daha önceki yıllardan beri buraya gelerek ticaret yapmaktaydılar. 16. yüzyılda Venedik'te çok sayıda Türk tacirinin bulunduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Türk tüccarlarının faaliyetleri daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. 18. yüzyılda dahi Venedik'te geniş faaliyetlerde bulunuyorlardı. Osmanlı tüccarları yalnız Venedik'te değil, Avrupa'nın her yerinde faaliyet göstermişlerdir. 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra bu antlaşmanın ticaret ile ilgili hükümlerinden istifade eden Osmanlı tüccarlarının Avusturya'ya sattığı mallar bu ülkenin iç ticaretine büyük darbe vurmuş, bu tüccarlar Avusturya kraliçesine şikayet edilmiştir. Dipnot 2. Dipnot 2'nin kaynakçası Oscar Colling, 18. asırda veba salgını devirlerinde ticaret münasebetleri. Sayfa numarası 422. Dipnot bitti. Bütün bunlar Türklerin ticaretten anlamadığı, bu işin sadece gayrimüslimlere bırakıldığı gibi yanlış ve yaygın bir kanaatin terk edilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Tabi olarak buna bağlı bir diğer hususun da yanlışlığı ortaya çıkıyor. O da Avrupalılarla yapılan ticaret anlaşmalarının tek taraflı işlediği ve yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında imtiyazlı olarak faaliyette bulunduklarıdır. Bu kanaatlerin yanlışlığı Halil İnancık, Şerafettin Turan, Mahmut Şakiroğlu gibi tarihçiler tarafından yıllardan beri yazılmaktadır. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi araştırmalar fazla okunmadığı için bu yanlış da düzeltilememektedir. Bu kitabın birinci cildinde Osmanlı tarihindeki bazı hadiselerin basit olarak izah edilmesinin ne kadar yanlış olduğu üzerinde durmuştuk. Şimdi bu konuda vereceğimiz yeni örnekler meseleyi daha iyi anlaşılır hale getirecektir. Kıbrıs'ın fethine, Nakşa Dukası, Joseph Nakşi'nin Kıbrıs kralı olma hayalleriyle İkinci Selim'e buranın şaraplarını övmesi sonucu karar verildiği söylenir. Bu yorum, adanın bugün de değişmeyen stratejik önemini hiç dikkate almadan burayı fethetmek için yapılan bir yıllık kanlı mücadeleyi hor görmektedir. Dipnot 3. Dipnot 3'ün kaynakçası Feridun Emecen. Kıbrıs'ta ilk Osmanlı idari yapılanması, dünden bugüne Kıbrıs meselesi. Sayfa numarası 48. Dipnot bitti. İkinci Selim'in saltanatının ilk yıllarında imparatorluğun sınırlarındaki meselelerle uğraşılmış, 1568'den sonra ise dikkatler Kıbrıs üzerinde toplanmıştı. 1569'da Fransa'ya verilen geniş kapsamlı kapitülasyon Kıbrıs seferi sırasında Avrupa'nın birleşmesini önlemeye yönelikti. Dipnot 4. Dipnot 4'ün kaynakçası Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi çevresi, sayfa numarası 244-427. Dipnot 4 bitti. Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs almaya bir anda ve bir içki sofrasına karar vermemiş, fethi uzun vadede planlayarak gerçekleştirmiştir. Hiç düşünmeden söylenilen bir diğer husus, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşta elde ettiği ganimetlerle ekonomisini döndürdüğü, yani yağmaya dayanan bir sistemi olduğudur. 16. yüzyıldan sonra eski askeri başarılar elde edilemeyince Osmanlı İmparatorluğu eski gücünü kaybetmiş, hazinesi açık vermiştir. Buna bağlı bir diğer yanlış kanaat de Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk bütçesinin Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından yapıldığı, daha önce imparatorluğunun gelir gider dengesinin bilinmediğidir. Biraz düşünülse, 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun kabile devleti gibi ele alınamayacağı açıkça anlaşılacaktır. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir imparatorluğun gelir giderlerini bilmeden, hesaplarını yapmadan asırlarca nasıl ayakta durduğunu izah etmek mümkün değildir. Bugün yayınlanmış birçok Osmanlı bütçesi elimizdedir. Dipnot 5. Dipnot 5'in kaynakçası Hans Georg Measure, Fatih Sultan Mehmet zamanlı bir Osmanlı bütçesi. Çeviren Samira Kornt Ramer. Tarih İncelemeleri Dergisi Sayı 3. Sayfa 115-140 arası. Halil İnancık. Aynı eser sayfa numarası 117-143. Ö. Lütfi Barkan. Osmanlı Devleti'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Tetkikler, Makaleler. Sayfa numarası 607-701. Halil Sahillioğlu. 1524-1525 Osmanlı Bütçesi. Ömer Lütfi Barkan'a Armağan. Sayfa numarası 415-452 arası. Ahmet Tabakoğlu. Gerileme dönemine girerken Osmanlı Maliyesi. İstanbul 1985. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Osmanlı bütçeleri modern bütçeler gibi gelecek yılların gelir giderlerini ihtiva etmezler. Geçmiş yılın gelir bilançolarıdır. Tarhuncu Ahmet Paşa gelecek yılın gelir giderlerini ihtiva eden bir bütçe hazırlamıştır. Dipnot 5 bitti. Bunlar incelendiğinde imparatorluğun bütçesinde ganimetin önemsiz bir yer tuttuğu, asıl gelirlerin tarım üretiminden alınan vergiler ve gümrük, maden vesaire gibi diğer kalemlerden geldiği anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu yalnız askeri sahada değil, o devrin imalat sektöründe de söz sahibiydi. Osmanlı döneminde dokuma, dericilik ve bunlarla bağlantılı olarak boyacılık oldukça gelişmişti. Bursa'da dokunan kumaşlar Çin'den Mısır'a, İran'dan İsveç'e kadar her yerde aranan ürünlerdi. 16. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'na elçi olarak gönderilen Harnborn'un sanayi casusluğu görevi de vardı. İngiliz elçisine şu talimatlar vermişti. 1. Kumaşları maviye boyamakta kullanılan çivit otunun tohumu veya fidanı İngiltere'ye getirilecek. 2. Türklerin kumaşlarını boyadıkları boyanın nasıl hazırlandığı öğrenilecek. 3. Boyacılıkta kullanılan otlar tespit edilerek İngiltere'ye getirilecek. 4. Boyacılıkta kullanılan topraklar ve bunların bulunduğu yerler incelenecek. 5. Boyacılık sanatı öğrenilecek. Osmanlı kumaş boyaları ile Fransızlar da ilgilenmiş, hatta 18. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğundan işçi götürerek ülkelerinde bir fabrika kurmuşlardı. Ancak muvaffak olamayınca Osmanlı boyacılığında kullanılan temel maddeyi hükümet olarak bizzat müracaat ederek sormuşlardı. Fransızların 18. yüzyıl ortalarında ilgilendikleri bir diğer üretim alanı da Osmanlı kumaşlarıdır. Fransız yönetimine sunulan bir raporda Osmanlı kumaşları ve üretildikleri yerler hakkında uzun uzun bilgi verilip altın ve gümüş işlemeli kumaşların nasıl dokunduğu ve tellerin nasıl çekildiği anlatılmaktadır. Dipnot 7. Dipnot 7'nin kaynakçası Halil Sahillioğlu. 17. yüzyılın ortalarında sırmakeşlik ve altın gümüş işlemeli kumaşlarımız. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi sayı 16. Sayfa numarası 48-53. Dipnot 7 bitti. Osmanlı İmparatorluğunu değerlendirirken onun basit bir devlet olmadığını, bir cihan devleti olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bazı yazarlar bu noktaya dikkat etmemekte, böylece büyük yanlışlıklar yapmaktadırlar. Bir haritanın karşısına geçip Osmanlı'nın sahip olduğu topraklara sadece bakmak bile bu imparatorluğun haşmetini bize gösterecektir. Osmanlı İmparatorluğu kuvvetli örgüt yapısı sayesinde birbirinden çok farklı özelliklere sahip toprakları uzun süre idare edebilmiştir. Özellikle sınır boylarında iyi bir istihbarat ağı oluşturulmuştu. 1561'de İstoni Belgrad Sancakbeyi Hamza, Habsburgların kendisine büyük bir ordu göndermekle tehdit etmeleri üzerine elçiye şu cevabı vermişti. Hiçbir yerde askeriniz yok. Olsa benim bilmem lazım. Çünkü benim casusum 6 yıldır Viyana'da oturur. Orada karısı çocuğu var. Bu adam isterse kilisede hain eder, isterse memur, isterse nemçeli, isterse Macar olur. İsterse mükemmel çapacıdır, isterse asker olur. İsterse toparlar, isterse senin gibi sağlam bacakla gezer ve her türlü dili bilir. Dipnot 8. S. Takac, Macaristan Türk aleminden çizgiler. Sayfa numarası 174.